Ayrım 19.
En sonunda evliliği kabullendiğini varsayıyor ve gidip ailini görmene izin vermeye hazırlanıyordum. Annen güçlü bir kadın. Çocukları için yaptıkları inanılmaz şeyler, bunu anlıyorum. Gitmek istiyorsan bana bildir. Serbestçe gitmeni sağlarım ancak oğlum Muhammed'i bırakmak zorundasın. Oğluma hala Muhammed diyor. Bense hala Markus. Markus'u terk edebileceğimi bir saniye olsun düşünemiyor. Bunu biliyorum. Gitme olanağını bana sunarak işin içinden sıyrılabileceğini sanıyor. Böylece kendi isteğimle kalmış olacağım. Bu makalenin sana hiçbir yararı olmayacak. Kimse bunu dikkate almaz. Saçmalıyor. Bu adam bir paranoyak. Bir yandan bana özgürlük tanıyor ve annemi övüyor. Öte yandan da üstü örtülü bir tehdit savuruyor. Bu ifade değişikliği işime geliyor. Kaygı duyduğunu, olayın nihayet bizim lehimize geliştiğini ve kontrolü elinden kaçırmak üzere olduğunu belli ediyor. Abdülnur'un yüzüne bakmadan önce gözümdeki bu keyif pırıltısını söndürmeliyim. Kaseti alıp cebine koyuyor. Aklıma bir fikir geliyor. Kaset bende kalabilir mi? Köydekileri dinletirsem belki de gitmeme izin vermeleri için onları ikna edebilirim. Hayır, yalnızca dinlemen için getirdim bunu. Kasetin yüzünü bir daha göremeyeceğim ama sonuçta fark etmez. Beceriksizce bir sindirme deneyimiydi yalnızca. Artık ondan ürkmediğimi bilmiyor henüz. Bütün dümenlerini sezinleyebiliyorum. Yaşlandım. Tanrı da biliyor ya, burada geçirdiğim yıllar beni yaşlandırdı. O yılanlaşırsa ben de yılan gibi davranırım. Yanıtımı yazmak için odama geçiyorum. Markus'u bırakamam diyeceğimi umuyor. Düzgün bir İngilizce ile özene bezene yazıyorum. Gitmek istiyorum. Bavulumu ne zaman hazırlayabileceğimi bana bildir. Abdülnur'un açacağını bile bile zarfı kapatıyorum ama oyunu oynamalıyım. Yorum yapmadan kendisine veriyorum. Koşullarını kabul ettiğimi öğrenince Abdülkadir da önerisini bir daha yenilemeyecektir. Bundan hiç kuşkum yok. Kardeşimi görüp olayı aktarmak için kadınların kullandığı patikaya yöneliyorum. Anlattıklarımla ilgilenmiş görünmüyor. Hiçbir şey ilgisini çekmiyor sanki. Ellen makalesinde Nadida'nın bakışından ölü gözler diye söz etmiş. Tam anlamıyla öyle. Heykel gibi bir yüz ve ölü gözler. Konuş benimle Nadida. Olup bitenler hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Çocukları bırakarak eve dönmek mi? Asla bunu yapamayacağımı biliyorsun. Gerçekten de biliyorum. Uzun zamandır savaşmaktan vazgeçti. Kabullendi ve bir zombi gibi yaşıyor. İçindeki enerjiyi sonuna dek tükettiler. Çocukluğunda kardeşim öyle canlı, öyle neşeliydi ki. Küçük kızı katlettiler. Saf hatları olan o güzel yüzü, sıcak ve sevecen bakışı bir maskeye dönüştü. Yine de bir düş alevini canlandırmaya çabalıyorum. Bir anlaşma yapalım Nadida. Buradan gitmeyi başarabilen çocukları ötekine bıraksın. İngiltere'ye ulaşan ilk kişi öteki için savaşmayı sürdürsün. İlk gidenin olmasını isterdim. Burada tek başıma kalsam da savaşmayı sürdürebilirim ben. Oysa yapamaz. Ben dürtüklemezsem direnemez ama bunu kendisine söylemenin hiçbir yararı yok. Ertesi gün evinin damından Abdülkadir da bana sesleniyor. Aşağı in, seni görmek isteyen birisi var. Gelen kişi polis şefi Abdülvalli. Abdülnur beni uyarıyor. Çok önemli biridir, saygılı davran. Taiz valisi tarafından senin hakkında soruşturma yapmak için gönderilmiş. Nerede peki? Karısının ailesinin evinde seni bekliyor. Bu adamdan söz edildiğini duymuş ama kendisiyle hiç karşılaşmamıştım. Bölge insanlarının her türlü sorununa ilgi gösterdiği söyleniyor. Öğrenmek istediğini? Seninle ilgili bilgi edinmiş. İngiliz gazeteleri Suudi Arabistan'da, Libya'da her yerde mevcut. Hükümet neler olduğunu bilmek istiyor. Kendisinden seni bulmasını istemişler. Karısının ailesi de aynı köyde oturduğuna göre beni bulmak için fazla zorlanmamış olsa gerek. Abdülnur yolun altındaki evlerine götürüyor beni. Köydeki yabancı erkeklere görünmemek için peçem her zamanki gibi yüzümde. Ev oldukça kalabalık. Abdülnur kadınları ayrılan odaya geçip beklememi söylüyor. Görüşmek istediği zaman seni çağırırım. Kadınlar odası tam bir kümes. Bu önemli kişinin benden ne istediğini öğrenmek istiyorlar. Her taraftan soru yağıyor. Onları susturmak için can atıyor, sessizlik gereksinimi duyuyorum. Benim için son derece önemli olan bu söyleyişe konsantre olmalıyım ama gürültüleri hiç bitmiyor. Ben de onları susturuyorum. Rahat bırakın beni, sizi ilgilendiren bir şey yok. Kadınlara daha önce de sert davrandım. Her seferinde onları susturmak ve mahrem sorularına bir son vermekti amacım. Başkalarının özel yaşantısına saygı kavramları gelişmemiş bunların. Mırıldanmalarla geçen birkaç dakika sonunda Abdülnur beni çağırıyor. Onu izleyip daha geniş, daha rahat, erkek konuklara ayrılmış bir odaya geçiyorum. Bir köşede yastık üzerinde bağdaş kurmuş bir adam çarpıyor gözüme. Suudi Araplar gibi bir entari giymiş, türbanını çıkarıp yanına bırakmış. Önündeki küçük sehpa üzerine kağıtlar yaymış. Adam kısa boylu ve şişman, siyah kıvırcık saçları var, 30 yaşlarında görünüyor. Gerçekten de önemli bir kişiye benziyor. Merhaba diyor nazikçe. Merhaba. Lütfen oturun diyor sehpanın önünü göstererek. Ben de bağdaş kurup yere oturuyorum. Ancak o yastığının üzerinden bana tepeden bakıyor. Adam Abdülnur'a dönüyor ve yine nazikçe "Bizi yalnız bırakabilir misiniz lütfen?" diyor. Konuşmak için onun dışarı çıkıp kapıyı kapatmasını bekliyor. Köydeki durumunuz hakkında hiç bilgim yoktu. Bana biraz kendinizden söz eder misiniz? Uzun süredir hiçbir erkek benimle böyle terbiyeli bir biçimde konuşmamıştı. Bir solukta olup bitenleri anlatıyorum. Birkaç saniye düşünüyor, sonra ülkesinin gelenek ve görenekleriyle din anlayışı hakkında uzun bir söylev çekiyor. Sessizce dinliyorum. Ardından söyleyeceklerini beklerken yüreğim hızlı hızlı atıyor. Abdullah'la evliliğinizi sürdürmeyi hiç düşündünüz mü? Yıllardır evlisiniz, ona karşı hiç sevgi duymadınız mı? Hayır, asla. Nefret ediyorum ve istemiyorum onu. Yanıtlarken ağlayacağımı hiç düşünmemiştim ama elimde değil. Bu duyarlılığın onu sıktığını sezinliyorum. Bu sabah sizden önce kardeşiniz Nadeda'yı gördüm. Aynı şeyleri onunla da konuştum. O da mutsuz olduğunu ve İngiltere'ye dönmek istediğini söyledi. Ama çocuklarıyla kocasını da yanında götürmek istiyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Nadeda'nın başka bir şey söyleyebileceğini düşünemezdim zaten. Hani ile Tina'yı da götürmekten başka seçeneği yok. Samir'i bir kenara iterse çocuklar ondan alınıp babaya teslim edilirler. Benim Abdülkadir ile Abdullah'a duyduğum nefretin aynısını o da Guvat'la Samir'e karşı duyuyor. Ancak çocuklar yüzünden duygularını belli etmekten korkuyor. Bense bunu yapamıyorum. Adam bana hiç bitmeyecekmiş gibi görünen bir süre boyu sessiz duruyor. Düşünüyor. Ben de saygıyla ilk onun konuşmasını bekliyorum. Sonunda kararını veriyor. Peki, çekilebilirsiniz. Hoşçakalın. Ayağa kalkıp dışarı çıkıyorum. Kesin bir şey söylemedi ama taize dönüşünde gazetelerin anlattıklarını doğrulayacağından eminim. Gideceğiz. Ellen haklıydı. Yalnızca birkaç haftamız kaldı. 7 yıl ve birkaç hafta daha. Hepsi bu. En sonunda bu ülkede etkinliği olan birisiyle konuşabildim. O Abdülkadir ve köylülerden çok daha güçlü bir kişi. Peçemi takıp tek başıma evden çıkarak tepenin yolunu tutuyorum. Yanından geçerken Abdülnur'un karısı sesleniyor bana. Ne olduğunu bilmek istiyor. Kendi işine bak diyorum. Üzerimden ağır bir yük kalkmışçasına rahatlamış bir halde yoluma devam ediyorum. Konuştum ve beni dinledi. Onlardan biri değildim ben. Kültürlerini paylaşmıyorum. İngiliz kız tepeyi tırmanıyor ve soluk almak için pecesini kaldırıyor. Bart ve iki ihtiyar bana soru sormuyorlar. Üzerimde hiçbir etkilerinin bulunmadığını, her şeyin onlar dışında olup bittiğini ve tek bir soru sormaya kalkışsalar hakaret göreceklerini biliyorlar. Bu nedenle benim yanımda susmaya yeğliyorlar. Sırtımdan ne konuştuklarıysa umurumda bile değil. Yaşlı Seyda bana sevecen davranan tek kişi oldu. Çünkü Ward'ın kötü niyeti yüzünden ne kadar acı çektiğimi ve zorlandığımı kendi gözleriyle gördü. Beni avutmak için arada bir "Üzülme küçük. Tanrı seni korusun. Sana haksızlık yapıldığını düşünürse doğru olanı yerine getirecektir." diyor. Tanrı belki getirir ama ya insanlar? Bugün yaşlı Seyda'ya hak veriyorum. Nadeda çocuklarını terk etmeyecek. Onlar olmadan yaşayamaz. Bense olayları göğüsleme cesaretine sahip değilim henüz. Markus'u ardında bırakma düşüncesini aklımdan çıkarıp atıyorum. Şimdi bunu düşünmenin sırası değil. Bunu yapmam kaçınılmaz bir şey ama önceden acısını çekmek istemiyorum. Çok şükür ki henüz soru sorabilecek yaşta değil. Hani ise o yaşta. Anne, beni bırakacak mısın? Bu soru yüreğimi burkuyor ve Nadeda'nın üzerindeki etkisini düşünebiliyorum. Markus'a kendisine öğretmeye çalıştığım birkaç İngilizce sözcüğü ağzında ancak geveleyebiliyor. Yaşlı Seyda'nın dediği gibi Tanrı beni korusun ve çocuğumu burada terk etmek zorunda kalırsam, kendisini almak için geri dönene kadar bu soruyu sorabileceği kadar büyümemesini sağlasın. Abdülvali'nin ziyaretinden sonra işler hızlanıyor. Sabahın erken saatinde mutfakta işbaşı yaptığım bir sırada Abdülnur bana haber vermeye geliyor. Seni ve Nadide'yi kente götürmemi istediler benden. Yarın sabah gün doğar doğmaz yola çıkacağız. Hazır bekle. Heyecandan ocağın üzerinde elim titriyor. Sabırsızlığımı bastıramıyorum. Niçin? Birisi sizi görmek istiyor. Kim bu birisi? Vali mi? Bizden ne istiyor? Abdülnur'u irkiltmemek için soruyu kendisine soramıyorum. İnşallah Nadide ile birlikte oluruz. Nadide de bizimle mi gelecek? Evet. 7 yıldır ilk kez birlikte yolculuk yapacağız. Bu düşünce çok hoşuma gidiyor. Ya Markus? Hayır, yalnızca bir günlüğüne gidiyorsun. Onu burada bırak. Akşamüstü döneceğiz. Sabah saat 5'te seni tepenin altında bekliyorum. Ayrıntıya girmeden çekip gidiyor. Gün geçmek bilmiyor. Gece ise cehennem gibi. Bir saniye bile uyuyamıyorum. Varsayımlar kafamın içinde dönüp dolanıyor. Neler olacak? Bizi görmek isteyen kim? Niye yalnızca bir günlüğüne? Tavandaki kertenkeleleri sayıyorum. Markus yanımda uyuyor. Hala öyle zayıf ki. Arada bir babasının hastalığı ona mı geçti diye düşünüyorum. Beni Abdullah'la birlikte ilk kez buraya kapattıkları o dehşet gecesi geliyor yine aklıma. Tiksinme ve aşağılanmışlık duygusu bir daha yakamı bırakmadı. Satıldık. Günümüzde kim satılabilir ki? Okulda köleliğin bittiğini, her insanın bir takım temel haklara sahip olduğu öğretilmişti bana. Sabahın 4'ünde Vart gelip Markus'u alıyor ve bana şehir giysisini uzatıyor. Omuzlarımdan topuğuma kadar inen bir tür kara çarşaf, bir peçe, uzun bir gömlek ve ayaklarıma değen siyah etek. Altıma her zamanki pamuklu pantolonumu giyiyorum. Bu kıyafeti Abdülkadir Suudi Arabistan'dan getirdi ve pek az giydim. Gözlerim dışında hiçbir yerim görünmüyor. Nadide de benim gibi giymiş ama onunkiler köy malı. Bu kat kat giysilerle sıcaklığa katlanmak zorundayız. Sorun hep aynı. Arap ülkesinde bir Arap kadını olmak. Ayaklarımızda her zamanki plastik tokyolar var. Sürekli kopan kayışları yüzünden her ay değiştirilmeleri gerekiyor. Karanlık ve sessizlikte tepe aşağı iniyorum. Güneş daha doğmadı. Geceleri ortaya çıkan hayvanların susup gündüzkilerin henüz uyanmadığı bir saat bu. Her adım atışımda uzun gömlek, etek ve çarşaf etrafımda dalgalanıyor. Uzaktan aşağıdaki evinin önünde beni bekleyen Abdülnur'un fenerini görüyorum. Patika yolunu çok iyi bildiğim halde etekler ayağıma dolanıp dengemi bozacak diye korkuyorum. Abdülnur yanıma geliyor ve Land Rover'un beklediği yolda birleşen öteki tepeyi birlikte iniyoruz. Araba 12 kişilik ama bugün bizden başka hiç kimse yok. Asube'ye kadar sessizce yol alıyoruz. Nadide karanlıkta tek başına yola çıkmış bizi bekliyor. Yanıma oturuyor. Düş görüyor gibiyim. İnanamıyorum. Göreceksin, hiçbir yere gidemeyeceğiz. Bu arabada birkaç dakika oturduktan sonra birisi gelip köye dönmemizi söyleyerek her şeyi mahvedecek. Sakin ol, telaşa gerek yok. Kimse bizi durdurmuyor ve Land Rover bozuk ve bomboş yolda ilerlemeyi sürdürüyor. Her virajda farları karanlık içinde yaylar çiziyor. Güneş ufukta belirmeye başladığı sırada Taiz'e yaklaşıyoruz. Şaşırtıcı ışığıyla kenti ayaklarımızın altına seren toprak kırmızısı bir güneş. Çepeçevre dağlardan inen sisin maviliği, uzak bulutların üzerinde altın rengi. Kenti hiç böyle görmemiştim. Umut ışığıyla parlayan bir mücevher sanki. Land Rover, Sebel Sabır'dan kat tarlalarının içine inen yola giriyor. Hiçbir yerde durdurulmadık, soru da sormadık. Ama araba banyoya sapınca sabırsızlanarak nereye gittiğimizi soruyorum. Birisinin evine, önemli birisinin. Buralı erkekler düşüncelerini saklamaya bayılıyorlar. Kadınlar nereye götürüldüklerini ve kendilerine ne yapılacağını öğrenmeseler de olur. Bence bu üzerimize daha fazla güç sahibi oldukları izlenimini veriyor onlara. Taiz'in neresindeyiz bilmiyorum ama evlerle kaplı ve kente egemen olan bir dağ görüyoruz. Aşağıdan sokakların sıcaklığı, gürültüsü, tozu ve pisliği arasından bakıldığında bu dağ yine huzurlu ve sakin görünüyor. Hala mahalle aralarının uzağındayız. Araba sanki dosdoğru karşı dağa doğru yol alıyor. Gerçekten de tırmanma başlıyor ve evlerin damlarını görüyoruz. Yol şimdi dümdüz ve görüntü harika. Çok güzel evler var etrafta. Ayaklarımızın altında uzanan kentten bambaşka bir dünya. Makbarnının içler acısı tepeleri ve köylerinden farklı bir gezegen. Araba geniş ve rahat dönemeçlerden geçiyor. Uzun duvarlar boyunca ilerliyor ve aralık giriş kapılarından harika bahçeler görünüyor. Bu kadar büyük, güzel, sarayı andıran evlere hiç rastlamamıştım. Koyu renk taşlar üzerine oturtulmuş pencereler beyaz kemerlerle çevrili. Çocuk desenlerine benzeyen orantı ve saflık açısından mükemmel süslerle donatılmış. Sokağın sonuna varınca hemen üstümüzdeki dağa yapılmış ve kocaman bir duvarla çevrili çok güzel bir evin önünde duruyoruz. Gökkuşağı rengindeki pencereleriyle bir sarayı andırıyor. Muhteşem bir çelik kapının önündeyiz. Abdülnur arabadan inip bir dahili telefonun düğmesine basıyor. Silahlı bir polis çıkıyor dışarı. Bir süre konuşuyorlar ve büyük bir kapının açılmasıyla Land Rover bir iç avluya girip park ediyor. Bunca yıldır neredeyse bir ortaçağ yaşamı süren bizler için olağanüstü bir manzara bu. Şimdi de bembeyaz büyük bir kapıya çıkan bir merdiveni tırmanıyoruz. Kapıyı geleneksel giysiler içinde bir kadın açıyor ve koridorda bize eşlik ediyor. Bir sürü kapıyı geçtikten sonra sedir ve iskemleler döşeli, pencereleri perdeli, renkli duvar kağıtlarıyla kaplı, ayrıca komodin, sehpa, büfe gibi mobilyaları da olan büyük bir odaya ulaşıyoruz. Bir köşede dev bir televizyon ekranı yanıp sönüyor ama sesi yok. Böyle bir lükse daha önce hiç rastlamamıştık. Kadın oturup peçelerimizi çıkarmamızı söylüyor. Çok genç, 20'sinin altında. Hala çocuksu tavırları olan sakin ve yumuşak bir insana benziyor. Üzerinde pahalı giysiler var. Elbisesi parlak bir kumaştan. Pantolonu altın işlemeli. Kulaklarında ve kollarında mücevherler ışıldıyor. Abdülvadi'nin karısıyım ben. Evlerimizden birindesiniz. Çay mı kahve mi yoksa maden suyu mu istersiniz? Çekinerek maden suyunu tercih ediyoruz. Hiç tanımıyoruz bu kadını. Ailesi Hoçgeyl'de kocasıyla görüştüğüm evde oturuyormuş ama onunla karşılaşmadık daha önce. Zengin giysili, ufak tefek güzel kadın içkilerimizi ikram ediyor ve kocası gelince ortadan yok oluyor. Abdülvali'nin üzerinde yine beyaz entarisi var. Kendinden emin bir tavırla ilerliyor. Hımbıl ve dalkavuk Abdülnur da onun peşinde. Merhaba, eminim ki ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Konuş şu, durumunuzu Taiz valisine ilettim. O da çözüm olasılıklarını inceleyebilmek için buraya getirtilmenizi istedi. Bu arada siz de dinlenin. Ve yine peşinde Abdülnur'la birlikte çıkıp gidiyor. Zamanım olsaydı bile ne soracağımı bilmezdim. En iyisi sessizce beklemekti. Kadın bizimle konuşmak için yanında bir dadı ve bir oğlanla birlikte yine kibarca yanımıza geldi. Laf arasında kocasından emir alan polislerin ev önünde belli saatlerle toplanıp kaç çiğlediklerini öğreniyoruz. Kocasının ne kadar meşgul biri olduğunu ve evde hiç bulunamadığını da açıklıyor. Oğlan oyuna dalıyor. Dadı onu gözetliyor. Bizse dimdik oturmuş, kime yem olacağımızı öğrenmek için bekliyoruz. Hoş geldi oturan ailemi tanıyor musunuz? Hayır, evinize ilk kez 2 gün önce gittim. Ben de onlardan haber getireceğinizi umuyordum. Hepsinin sağlığı yerinde olsa gerek. Böyle bir anca bunca çağdaş bir söyleşi yapmakta biraz zorlanıyorum. Nadeda da ben de normal insan ilişkileri nasıl olur tamamen unutmuştuk. İlk kez art düşüncesi olmayan, terslenmeyen, nefret duygusundan uzak bir kadınla ve suya sabuna dokunmayan konularda konuşuyorum. Karanlıkta kalmak, ikili yolculuk, kent, bu harika ev, bütün bunlar bana gerçek dışı görünüyor. Kadın uzunca bir süre bizi yalnız bırakıyor, sonra bizim için hazırlanan yemekler ve bir hizmetçiyle birlikte geri geliyor. Yere bir örtü yayıyor, üstüne tabak, çatal ve bıçakları yerleştiriyor. Bir öğünde bunca çeşit hiç görmemiştim. Pilav, dana eti, tavuk, sandviçler, çorba, meyveler ve çeşit çeşit bilinmedik pastalar. Bu evde hüküm süren anlamsız lüks tam bir yabancılaşma yaşatıyor insanı. Ardından toparlanmaya yardım ediyor ve yine sedire oturup bekliyoruz. Nadeda hemen hemen hiç konuşmadı. Ben de hem nezaket gereği hem de içimden gelerek bu harika yemek için teşekkür etmekle yetindim. Akşam oluyor ve Abdülvalli ile yine ortaya çıkıyor. Bu gece bizimle birlikte kalacaksınız. Ya çocuklarımız? Akşam eve dönmemiz gerekiyordu. Çocuklar için kaygılanmayın. Geceyi burada geçirebilirsiniz. Nadida, hani Letina'yı bir komşusuna emanet etmiş. Bense Markus'u Varda bırakmıştım. Abdülnur yok oldu. Taiz'le kalacağımızı bildirmek için köye dönmüş olsa gerek. Kuşkulanmalı mıyım yoksa... Ama bu adamın davranışı nedense bana güven veriyor. Durumumuzla ilgileniyor. Bu da zor ve çetin bir iş. Yarın kesinlikle geri döneceğiz. Hem burası rahat, modern ve baştan çıkarıcı bir ev. Akşama kadar rahatça bir kanepeye yerleşip çay içerek ve nefis küçük pastalar yiyerek televizyon izliyoruz. Birden bir cennete düştük sanki. Sonra Abdülvalli lüks döşenmiş daha geniş bir odaya geçiriyor bizi. Çalışma odası herhalde ve birden bir telefon çarpıyor gözümü. Yıllardır görmediğim bir şey bu. Bir telefon. Gözlerime inanamıyorum. Gerçek bir telefon mu bu? Abdülvalli saflığıma gülümsüyor. Tabii ki gerçek. Kaldırıp her yeri arayabiliyor musunuz? Elbette. Bu büyülü aygıttan gözlerimi ayıramıyorum. Almacı kaldırıp annemi arama düşüncesine saplanıp kalıyorum. Ev sahibimizle konuşuyoruz ama aklımda yalnızca bu var. Annemin basın kampanyası ve İngiliz gazetelerinde çıkan yazılar hakkında bildiklerini anlatıyor. Sis içinden dinliyor ve bir masanın üzerinde onca yakın ve onca ulaşılmaz biçimde duran aygıtın önünde hayal kuruyorum. Birdenbire net bir soru geliyor. Yemen'den ayrılmayı hala istiyor musunuz? Evet, evime dönmek istiyorum. Şaka eder gibi bir sesle ekliyor. Kentte yaşasaydınız bu durum duygularınızı değiştirir miydi? Hayır, ben yalnızca eve dönmek istiyorum. Yorum yapmıyor ve genellemeler, basın, yazıların içeriği, fotoğraflar üzerinde dönüp dolaşıyor. Bir döküm yapıyor sanki. Bense hala köşesinde sessizce duran şu siyah telefonu inceliyorum. Ama kentte kalsaydınız çocuklarınızla burada yaşamak size yetmez miydi? Hayır. Birçok kez üsteliyor. Sonunda sinirlenip saldırıya geçiyorum. Kocaman kafanıza girsin artık. Evime dönmek istiyorum. Burada kalmayı reddediyorum. Biz gidene kadar da annemin yaptığı işe devam etmesini istiyorum. Anlaşıldı mı? Nadida gözlerini indiriyor. İnsanları sinirlendirmemden hala ürküyor. Abdülvalli kafasını sallıyor ve bir süre düşünüyor. Ardından da medyanın ilgisini üzerimize çekmek için annemin harcamakta olduğu çabaların Yemen hükümetini zor durumda bıraktığını anlayabilmemiz için sabırlı bir açıklamaya girişiyor. Bütün bunlar hükümeti çok kızdırdı. Bu olayın boyutları beni büyük bir sıkıntıya sokuyor.